Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda.
Herkese selamlar. Neuroblog haber bülteninin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Meriç. Bugün Oğuzhan'la birlikte sizler için derlediğimiz haberleri anlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Oğuzhan, sen de hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Meriç. Nasılsın? İyisin umarım.
Sağ ol, ben de iyiyim. Biraz dişim ağrıyor bildiğin gibi.
Geçmiş onun harici. Olsun.
Teşekkürler. Onun harici. Bir de evet, hiç kimse bana hoş geldin demiyordu. Teşekkürler hoş geldin dediğin için.
Sen zaten demirbaş sunucu olarak burada birinin sana da hoş geldin demesi lazım artık diye düşündüm.
Çok teşekkürler ya. Çok düşüncelisin. Peki nasıl gidiyor hayatın?
Ya, standart dümdüz bir yaşam tarzım var. Okuyorum, spor yapıyorum ve çalışıyorum. Dümdüz bir insanım. Ekstra bir şey yaptım yok hayatta. Daha ama keyif olsun. Alıyorum yaptığım şeylerden. Daha ne olsun. Allah'ımıza şükür.
Doğru yani. Bunu bulunmayan da var falan deyip böyle muhabbete iyice diplere çıkıyor.
Kıraathane sohbetine de.
İyi, o zaman ne anlatacaksın bugün bizlere? Hangi haberler var? Öğrenebilir miyiz?
Yani olmazsa olmazımız bir yapay zeka ile ilgili haber var. Artık yapay zeka ile ilgili yani haftada bir diğer neredeyse günlük yeni çalışmalar yayınlanıyor. Onlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Çocukluktaki bilişsel yeteneklerin gelecekteki işte mali duruma, finansal duruma etkileriyle alakalı güzel bir çalışma var. Ondan bahsedeceğim. Ve yine aslında ben şeyi fark ettim. Gerçekten her anlattığımda mutlaka obezite ile ilgili de bir haber yapıyoruz. Obezite ve özellikle bunun beyin ve bağırsak ilişkisiyle alakalı. Bir tane de onunla ilgili haberim var. Güzel haberler bence.
Evet, güzel duruyor.
Sen neler anlatacaksın?
Ben de ne böyle çocuklukla alakalı bir şey anlatacağım. Ebeveynlerin konuşmasının bebeklerin beyin gelişimine etkisi üzerine bir haberim var. Sonra modern insanda bulunan Neandertal DNA'sının hayatımıza olan etkileri var. Bir de bitkilerin onlara dokunduğumuzda anlıyor olması hakkında bir haberimiz var. Bende yapay zeka yok bu sefer. Ama dediğin gibi yapay zeka haberlerin kesinlikle bir tanesinde mevcut oluyor.
Evet, o olmazsa olmazımız oldu. O da senin sunuculuğun gibi bizim demirbaşlardan bir tanesi koyuyoruz ya.
Yapay zekasız olmaz.
Evet, olmaz.
Öyleyse başlayabiliriz herhalde.
Ben ufaktan başlayayım anlatmaya tamam. Şimdi. Bu anlatacağım çalışma Colorado ve Master Üniversitelerinden toplanmış verilerle yapılmış bir çalışma olacak. İlk olarak anlatacağım. Bu çocukluktaki IQ ve işte gelecekteki finansal durum arasında bir ilişki var mı ya da bu ilişki nasıl, lineer mi, daha farklı bir eğrimi çiziyor. Onu aydınlatmak için yapılmış bir çalışma. Plus One'da yayınlanmış. Ya ben sana bir tane soru sorarak başlayayım ya. Sen böyle çocukken çok zengin olma hayalleri kurar mıydın? Böyle çok param olsun, her şeyim olsun. Böyle bir hayalin var mıydı?
Ya vallahi yani ailemden duyduğum kadarıyla varmış bayağı böyle zengin olayım, evim, arabam, uçağım olsun falan yani öyle bir zenginlik seviyesi planlıyormuşum evet. Tabii 30 yaşına geldim henüz öyle bir zenginlikte değilim ama hayat devam ediyor bakalım.
Tamam, peki şu an istiyor musun? Şu an enerjin var mı? Böyle şeylerin peşinden koşmaya. Tabii paranın peşinden koşar mısın şu an?
Ya şey olur, lotodan çıkacağını bilsem gider koşarım tabii o... Çok zorlanmam ama çalışarak zengin olabileceğimiz noktasında olup olmadığımdan emin değilim.
Çalışarak olunuyorsa daha da fazla çalışmaya varım ama olmuyor gibi.
Evet, neyse çok girmeyelim bu konuda, üzülüyorum.
Tamam, ben işin bilim kısmında kalarak şimdi devam ediyorum. Şimdi bu şöyle bir çalışma, 10 yaşından itibaren insanları takip etmişler ve bunun aslında temeli 1970'lere kadar dayanıyor. 1970'lerden beri ve 6000 kişi uzun yıllar boyunca takip etmişler. Yani bu çalışma yaparken de kafalarındaki soru, çocukluktaki bilişsel yetenekler, yetişkinlikteki finansal refah etkiliyor mu etkilemiyor mu onu araştırmaya çalışmışlar. 10 yaşından sonra işte insanlar para kazanmaya başlayınca gerçekten böyle kabaca söylemek gerekirse çıkar bordronu bize göster diye belli aralıklarla takip etmişler. Bakmışlar bu adamların gelir durumu nasıl, ne yapıyorlar diye. Bununla alakalı pek çok çalışma var aslında yine literatüre baktığımızda daha öncesinde. Bilişsel yetenekler, finansal refah arasında bunlarda doğru orantı bulunmuş. Ama biz bu işi biraz sanki bu zeka para eğrisinde biraz fazla hafife alıyoruz. Biraz daha bir el atalım, daha farklı şeyler bulabilir miyiz gibisinden. Bu da nelere bakmışlar? Hani bu bilişsel yeteneklerle beraber neleri incelemişler? İşte hali vakti yerinde mi bu insanların? Tasarruf edebiliyorlar mı? Borçlanıyorlar mı? Nasıl borçlanıyorlar? Para biriktiriyorlar mı? Ve bir hani zenginlik göstergesi olarak da kendilerinin bir yatırım hesabı var mı yok mu? Onları değerlendirmişler bu çalışmada. Sonuç olarak da görmüşler ki yüksek bilişsel yetenek varsa kişide ve yüksek IQ varsa çocuklukta tasarruf ve yatırım hesabı sahibi olmak gibi hani belirli kriterleri daha iyi karşıladı. Onların daha iyi puan aldığını görmüşler bu insanlar. Ama şöyle bir durum var ki borç ile ilgili olan durumda çok da lineer bir şey fark etmemişler. Eğer ki böyle şimdi hani hayalinizde bir XY ekseni çizersek, şimdi X ekseni bilişsel yetenek olsun, IQ puanı olsun, Y ekseni de borcu tarif etsin. Oraya bir tane ters bir U yerleştirin. Tam olarak arasındaki ilişki bu şekilde bulmuşlar. Yani aslında en yüksek ve yüksek, en düşük ve yüksek bilişsel yeteneklerle borç düşükken ortalama bilişsel yeteneklerde, ortalama IQ puanında en fazla borcun olduğunu fark etmişler. Bir de şunu fark etmişler ki belki kişinin böyle IQ puanı falan oldukça yüksekse, daha yüksekse finansal konularda da daha fazla stres sahibi olduğunu, daha fazla stres hissettiğini bulmuşlar. Ya şimdi hani bu kalıpları ya biraz yani eleştirecek kısımları da var zaten. Ama şöyle bir genel bakış açısıyla baktığımız zaman bu kalıplar herkes öyle bak ne kadar doğruyken orası biraz tartışılır bence. Hani çocukluktaki sosyoekonomik durum yani hiç mi etkilemiyor bunu? Yani insanların çocukluktaki parayla ilişkisi hiç mi etkilemiyor? Ailesinde işte esnaf tüccar varsa bununla alakalı yani zekadan bağımsız şekilde mesela küçükken bir eğitim aldıysa, ettiyse sonuçta ticaretten anlayacak diye bir genetik aktarım yok yani. Bununla alakalı bir eğitim de varsa işler farklılaşabilir. Onlarla alakalı çok böyle bir alt grup analizi falan yapılmamıştı çalışmada. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Bilişsel yetenekleriyle bunların etkilediği işte finansal durum, borç, harç meseleleri. Bunlar daha fazla faktör var ya zaten mutlaka etkileyen. Bunları daha detaylı şekilde araştırmak daha doğru olacaktır bence yani. Yani bir de bu ekonomide bu konuyu seçmek de bilmiyorum. Biraz benim işimi daraltıyorsun.
Evet tamam yani ekonomik ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulunduğunda bizi çok ilgilendirecek bir çalışma olamıyor maalesef. Ama benim en çok ilgimi çeken 1970'ten beri mi dedin?
Evet 1970'ten beri takip etmişler. Bayağı ya bayılıyorum böyle şeylere gerçekten. Evet.
Evet ya çünkü muazzam bir takip yeteneği mi diyeyim yani kaç sene ediyor?
50 seneden 50, fazla ediyor zaten.
Evet 53 evet. Senedir takip ediyorlar bunları.
Çalışmaya başlayanlar acaba yaşıyor mu? Bakalım ilk başlayanlar falan isimlerine çok dikkat etmedim yazanların da belki torunları falan bitirmiştir çalışmayı.
Ben de merak ettim bunu şeymiş. Babadan oğla aktarıyorlar çalışmayı.
Oğla çalışmayı aktarıyor.
Şimdi şey, babadan oğlu deyince genetik aktarım dedin ya. Güzel olurdu mesela tüccar.
Evet. İşte
babası tüccar. Aslında babası tüccar ama oğlu da tüccar oluyor. Çoğu zaman bunlar dediğin gibi
evet,
babadan
genelde
öğrenilen bir şey. Yani.
Evet biraz da onun bence de katkısı oluyordur ya. Onu inkar etmek çok doğru değil.
Ya evet. Bir de 10 yaşından itibaren dedin galiba değil mi? Para kazanmaya başlıyorlar Hı-hı. kısmı var.
Yok yok 10 yaşından itibaren takip oluyorlar işte. Para kazanmaya başladıktan sonra da onları işte detaylı şekilde kendi kriterlerine göre inceliyorlar.
Ha tamam ben de şey düşündüm. Hani 10 yaşından itibaren para kazanmaya başlıyorsa zaten.
Zengin oluyordur muhtemelen.
Ya evet. Güzel bir çalışma yine de.
Güzel ya evet.
Ben bir de IQ şeylerine çok katılmıyorum. Yani yüksek IQ'nun göstergesi gerçekten zeka mıdır kısımlarında çok katılmıyorum. Ki bence para kazanma da daha çok duygusal zekanın etkili olabilir. Yani en azından günümüzde şu anki dünyada duygusal zekan çok daha etkili olacağını düşünüyorum. İnsanlar arası ağ kurmak, birileriyle tanışmak, sosyal olmak gayet zengin olmanın.
Evet o açıdan evet. Onların da evet kesinlikle katkısı vardır bence de doğru.
Evet.
Bakmak lazım onunla alakalı bir şey yapılmış mı diye aklıma gelmemişti.
Ama genel olarak güzel bir çalışmaymış.
Yani şimdi, evet.
Öyleyse ailenin etkisinden biraz bahsettik. Ben de bir tık daha geriye alayım. Çocukluğa gideyim. Ebeveynlerin konuşmasının bebeklerin beyin gelişimi nasıl etkilediğinden bahsedeyim. Texas Üniversitesi'nden 52 bebek katılımcı ile gerçekleştirilen deneyde ebeveynlerin konuşmasının bebeklerin beyin gelişimi üzerine etkisi olduğu gösterilmiş. Şimdi ekip öncelikle 9 aylık bebeklerin evlerindeki konuşmaları kayıt ediyor deneyde. Ve bundan 6 ay sonra 3 aylık, 6 aylık, 1 yaşında ve 2 yaşında olan bebeklerin beyin görüntülenmesi yapılıyor. Beyinleri görüntüleniyor. Şimdi bu ses kayıt yaşı yani 6 ay, 9 aylıkken bebeklerin evdeki konuşmalarını kayıt alınmasının sebebi özellikle kelimelerin artık çocuklar tarafından yavaş yavaş telaffuz edilmeye başladığı zaman olduğu için seçiliyor. Beyin görüntüleme esnasında da özellikle beyindeki beyaz maddenin gelişim süreci inceleniyor. Beyin geliştikçe oluşan bağlantılar beyin içindeki sıvı akışını zorlaştırıyor ve bu da beynin geliştiğini gösteriyor. Genel olarak böyle bir belirteç var. Yani incelenen şey aslında beyindeki sıvı akışı, beyaz maddenin gelişiminin sıvı akışına etkisi. Sonuçlara göre ailelerinden daha fazla konuşma duyan çocukların beyinde daha yüksek sıvı akışı mevcut. Bu da beyaz maddenin daha yavaş geliştiğini gösteriyor. Ama bu sizi şaşırtmasın. Çünkü araştırmacılar diyor ki beyaz maddenin yavaş gelişimi bilişsel gelişim için avantaj. Şimdi çünkü biliyoruz ki beyin elastik bir yapı ve uzun süren beyin gelişimi bebeklerin daha fazla şey öğrenmesine avantaj sağlıyor. Çünkü beyin geliştikçe elastikliğini kaybediyor, öğrenme süreci de yavaşlıyor bu sebepten dolayı. Yani çok uzun bir araştırma değil ama ben beğendim. Yani uyguladıkları yöntem güzel. Tabii
Evet,
beyindeki
yöntem özellikle gerçekten güzel yani.
Evet ve şey yani araştırmanın özeti şu, bebeklerinize daha çok konuşun. Böylece gelişmelerine yardımcı olabilirsiniz. Onları yok saymayın bir noktada. Bir de hani bu beyin gelişimi, konuşma gelişimi üzerine, beyin gelişimi üzerine başka bir durum da hani iki dilli ailelerde yetişen çocukların durumu. Orada da az çok aynı şey olduğunu tahmin ediyorlar. O yüzden de mesela bir sonraki aşamada da iki dilli ailede yetişen çocuklar üzerine bu çalışmayı yapmak istiyorlar. Yani bunun üzerine konuşabileceğimiz şey herhalde ailelerin çocuğun yaşına bakmadan onlarla iletişim kurmaya çalışması olabilir. Bu tabii sadece
Evet,
çocuklarla
zaten
kalmıyor.
modern ailelerdeki sıkıntılardan bir tanesi işte hani ebeveyn ile çocuk arasındaki artık o iletişimin, hani ilişkinin biraz genelleme gibi oluyor. Çok doğru olmayabilir bu ama en azından günümüzdeki sorunlardan bir tanesi aslında yani bu iletişimi arttırdıkça gerçekten sosyal hayatın pek çok alanda da daha farklı oluyor. Yani sırf bu çocukluktaki beyin gelişiminden bağımsız şekilde yine günümüzde bile bunun hala ben geçerli olabileceğini düşünüyorum. Yani doğru iletişimin, aileyle kurulan doğru iletişimin sosyal hayatta çok daha iyi noktalarda faydası olacağını düşünüyorum.
Ya evet, ben de oraya getirecektim aslında. Yani sadece çocuklukta değil, bu çocuğun ergenlik sürecine kadar hani çocukla oturulup konuşulması, sağlıklı iletişim kurulması çocuğun herhangi bir aşamadaki gelişimi için son derece önemli. İşte sadece yemeğin önüne vereyim yesin, emzireyim işte ne bileyim oyuncağını vereyim oynasının aslında çocuğa çok da bir yani elbette yararı var ama asıl yararın bence yine iletişim olduğunu gösteren bir çalışma ki zaten bunu bir önceki bölümde de konuştuk. Biz sosyal hayvanlarız ve iletişim her noktada ihtiyacımız var zaten iletişime. 9 aylık olmuş, 3 aylık olmuş, 18 yaşında olmuş, 50 yaşında olmuş fark etmiyor aslında.
Evet, kesinlikle fark etmiyor gerçekten. Ya bir de aslında şeyi merak ettim burada. Mutlaka yapılmıştır ya da hani yapılmasını birileri planlamıştır. Ya bu tarz böyle işte ailenin bebeklikte, çocuklukta sürekli iletişim kurduğu, sağlıklı bir iletişimin olduğu ailelerde özellikle. Bu bebeklerin ya da çocukların gelecekteki dili kullanma, kelimeleri kullanma becerisi. Mutlaka bunun böyle bir fonksiyonel beyin görüntülemesi yöntemleriyle kontrol grubu koyularak karşısına yapılmış bir çalışması vardır herhalde. Hani böyle bir şey geldi aklıma, fikir geldi. Bunları da okumak lazım bence. Bunu bir araştırmak lazım gibi.
Evet mantıklı. Ben bunu bu çalışmada bahsetmiyorlar, görmedim ama evet yani dediğin de haklısın. Bence de ne kadar çok kelimeye maruz kalırsa bebek o kadar fazla kelime öğrenecek ve bunu pratik yapma imkanı olacak daha fazla. Evet bence de güzel bir çalışma olabilirmiş. Eğer bizi
Dakika.
dinliyorsa bu çalışmayı yapanlar ve Türkçe biliyorlarsa umarım dinlediklerini zannetmiyorum ama.
Dilden bağımsız yapmışlardır bence zaten. Buna bakacağım
Evet.
şimdi. Kayıt
Evet.
bittikten sonra. Gerçekten güzel bir çalışmaydı. Ben şimdi diğer haberimle devam edeyim o zaman. Bu da obezite ve beyin ile alakalı bir çalışma. Dopamin reseptörlerinin oldukça inatçı olmasıyla alakalı bir çalışma diyebilirim aslında. Yani şöyle, belirli besinlere verilen bu beyin tepkilerimiz var tabii bizim. Burada aslında çalışmacıların yapmaya çalıştığı şey bu tepkiler yani beyin, bağırsak ve besinlere verilen ilişki nasıl obez bireylerde ve obez olmayan bireylerde bir farklılık var mı yok mu? Bir farklılık varsa hani bu tam olarak hangi yollar üzerinden olabilir? Biraz da bu obezitenin mekanizmalarını aydınlatmak için ortaya atılmış bir hipotezle ortaya çıkan bir çalışma diyebilirim. Amsterdam ve Yale Üniversitelerinde yapılmış bir çalışma. Nature Metabolism'de yayınlanmıştı yakın zamanda. Şimdi burada aslında hani gıda alımı bağırsak ve kandaki bu beslenme sinyalleri dahil olmak üzere böyle pek çok farklı şeyden, karmaşık metabolik ve nöronal sinyallerden etkilenen bir süreç aslında. Buradaki bu metabolik ve nöronal sinyallerin aynı zamanda işte hormonal sinyallerin etkileriyle birlikte açlık ve tokluk hissi tetiklenebiliyor. Yiyecek alım ya da yiyecek arama motivasyonu düzenlenebiliyor. Dopamin de işin neresinde diye soracak olursak burada gıda alımının işte ödüllendirici duygularında yer alıyor aslında. Şimdi bu çalışmayı böyle bir tek kelimeyle özetlemek gerekirse en başından bir böyle bir spoiler verecek şekilde işte belirli besinlere verilen beyin tepkileri, beynin dopaminerjik yanıt sistemindeki tepkiler obez bireylerde az oluyor. Ve kilo kaybı olsa bile obez bireylerde oradaki o entegre olmuş bu cevap çok da değişmiyor diyebilirim. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi burada şöyle bir şey yapmışlar. Bir kontrol deneyi tasarlamışlar. Belirli besin maddelerini doğrudan hem işte obez olan bireylere hem de obez olmayan 30'ar katılımcının midesine infüzat şeklinde glikozu ya da yağ olan infüzatları direkt enjekte etmişler, direkt o şekilde vermişler. Aynı zamanda da bir MR kullanımıyla da beraber, fonksiyonel MR'la da beraber beyin aktivitelerini taramışlar. Burada da özellikle dopamin salınımının yoğun olduğu bölgeleri seçmişler. Dopamin yanıtını değerlendirmek açısından. Şimdi obez olmayan bireylerde bu besin infüzyonundan sonra doğrudan enjekte edilmiş besin infüzyonundan sonra belirli bir beyin aktivitesi modelleri oluşmuş. Belirli bir dopamin salınım sistemi oluşmuş diyebiliriz yani burada. Verilen besine tepki olarak doğrudan azalmış bir dopamin salınımı mevcutmuş. Yani aslında bu ne demek? Bir yerde de negatif feedback sağlıyor sana. Yani bir şeyleri tamam evet sürekli yiyorsunuz ediyorsunuz ama bir yerde de durmanız gerekiyor. Peki bu ne olmuş? Obez bireylerde bir de aynı şekilde yapmışlar. Obez olan bireylerde de herhangi bir şekilde böyle azalmış bir dopamin yanıtı görülmemiş. Yani buradaki besin alındıktan sonra besine verilen beyin yanıtının, beyindeki dopamin tepkisinin ciddi şekilde köreldiği ortaya konmuş. Aynı zamanda yine bir ikinci adım olarak bu çalışmanın 12 haftalık bir diyetin ardından bu en az %10 vücut ağırlığı kaybı olan obez bireyler tekrar aynı şekilde değerlendirilmiş. Ve hani aslında yine bu şekilde azalmış bir dopamin yanıtı beklenirken en azından bu kilo kaybı olduktan sonra beyindeki o nöronal ağdaki yapının özellikle değişmesinden kaynaklı bir yanıt değişimi olur mu diye düşünmüşler, bakmışlar ama orada da yine bu aynı dopaminerjik yanıtsızlığı görmüşler. Yani kilo kaybı sağlandıktan sonra bile obezite bağlamındaki bu uzun süreli beyin adaptasyonlarının hani devam ettiğini fark etmişler. Şimdi yani şöyle özetleyeyim bu çalışmayı. Böyle harika bir sofradasın yani gerçekten bir kuş sütü eksik yani keyifli yiyorsun ediyorsun ama bir noktadan sonra da durman gerekiyor. İşte bu sinyalin olmadığını gösteriyor obez bireylerde bu çalışma. Yani belli bir noktadan sonra sana dur sinyalini veren beyindeki özellikle dopaminerjik sistem üzerindeki bu yanıt obez bireylerde yokmuş çalışmanın dediğine göre. Kilo verildikten sonra bile o eski adaptasyon kaybolmadığı için henüz tekrardan o azalmış dopaminerjik yanıtı görmüyoruz kilo kaybı olsa bile. Yani bununla alakalı böyle ne denilebilir? Obezite beyin bağırsak arasında bir iletişim boşluğu oluşturuyor mu denilir? Bu da aşırı yeme döngüsüne mi yol açıyor? Yani böyle bir iletişimsizlik var yani. Besin mideye girdikten sonra sonuç olarak bir beyindeki yetersiz yanıt olduğuna göre demek ki bu işte keyif almaktan almamaktan yediğin şeyden bağımsız şekilde bir dur yanıtı çıkmıyor yani. Bu da kilo kaybı olsa bile tekrardan bu kişilerdeki obez bireylerdeki kilo alımını açıklayabilecek mekanizmalardan bir tanesi aslında. Yani bu tamamen şeyden bağımsız bir şey olduğunu biraz bize gösteriyor. Yani hani işte biraz iradeli olun, biraz işte kendinizi tutun, hani yemeyin, etmeyin. Çok da öyle olmuyor aslında. İradeden de bağımsız farklı mekanizmalar olduğunu işte ortaya koyan çalışmalardan bir tanesi en azından bu konuda katkı veriyor.
Evet, ben de onu diyecektim. Yani çok zor öyle bir noktada kilo verdikten sonra çok rahat geri alırsın o zaman. Peki bu mekanizma bir noktada bozuluyor mu yoksa acaba hani genetik
Yani
olarak mı?
onunla alakalı çok bir şey yoktu açıkçası okuduğum kadarında. Buna bir cevap vermiyordu yani bu soruya çalışma.
Anladım. Peki şey var mı mesela kilo verildi işte 2-3 sene gerçekten o dur sinyali olmasa da kişi durdu bir şekilde artık psikolojik yardımla vesaire onu tekrar kazanabiliyor mu acaba öyle bir en azından bir fikirleri var mı ya da bir ön
Yok, onunla alakalı da herhangi bir yorum yapmamışlardı. Cevap olmayan sorular soruyorsun.
ama bilemedim. Ama evet ya yani en azından önü arkası olabilecek güzel bir çalışma ben
Evet
beğendim.
evet farklı boyutlarda tekrardan yani en azından bu kontrol deneyde farklı belirteçler değiştirilerek gerçekten en azından farklı hormonlarla da çalışılabilecek bir çalışma güzel bir çalışma yani. Özellikle işte hani grelin leptin gibi açık toklukla alakalı, GLP-1 ile alakalı, bu açık tokluk sinyalleriyle alakalı olan çalışmalarda da tekrardan benzer bir, bunlar da çalışır bence.
Evet. O zaman ben de yine hücreler arası iletişimle alakalı bir haberle devam edeyim, ama bu sefer bitkilerden geliyor bu iletişim, hücreler arası iletişim. Şimdi bitkilerin sinir ağlarının olmadığını biliyoruz. O yüzden de çevreleri bizden daha farklı şekilde hissettiklerini, algıladıklarını düşünüyoruz. Washington State Üniversitesi'nden bir araştırmacı grubu da bunun üzerine bir çalışmada bulunuyor ve bitkilerin onlara ne zaman dokunduğumuzu ve ne zaman dokunmayı bıraktığımızı algıladığını gösteriyor. Ekip 12 bitkiyle 84 farklı deney yapıyor. Bitkilere dokunulduğunda hücre içinde basınç oluştuğu ve bu basınç neticesinde de hücreler arası kalsiyum aktarımının normalden daha yavaş olduğunu gözlemliyorlar. Şimdi hayvan hücrelerini düşünecek olursak, hayvanların hücre zarları bitki hücrelerine kıyasla daha geçirgen ve basınç durumunda bir seviyeye kadar hücre kendi içinde basıncı ayarlayabiliyor, tolere edebiliyor. Ama bitki hücrelerin durumu öyle değil. O yüzden de hücreler basıncı hissediyor ve hücre içi kimyasal dengeler değişiyor. Bu şekilde de belki de hücre içinde basınca, dokunulmaya ya da farklı durumlara tepkiler veriyor. Şimdi ekip emin olmak istiyor bu dokunma sürecinin basınçla alakalı olup olmadığına ve hücre içi basıncı başka bir yöntemle dokunmadan değiştirerek acaba bunun sebebi basınç mı diye soruyor. Ve yine aynı etkiyi görüyor. Yani yine kalsiyum akışı hücreden hücreye azalıyor. Ve ondan sonra emin oluyorlar ki bu basınçtan kaynaklı bir değişim. Şimdi daha önce bir tırtılın bitkinin yaprağını ısırdığında o yaprağın tadının bitki tarafından değiştirildiği ve hatta zehirli hale getirildiğini göstermişti bilim insanları. Yani bunu da göz önünde bulunursak çok rahat söyleyebiliriz ki bitkiler dünyayı bizden çok daha farklı bir şekilde algılıyor. Ama özetine bakacak olursak verdiğimiz tepkiler az çok benzerlik gösteriyor. Yani işte bunu düşünerek de ekip bir sonraki adımda dokunmanın acaba hangi yolakları nasıl aktif ettiğini göstermek istiyor. Yani o hücreye dokunulduğunda acaba hücrenin fizyolojisinde başka neler değişiyor? İşte nasıl tepkiler oluşuyor? Hangi hücreler etkili bu dokunma sürecinde diye merak ediyorlar. Bunu sonraki aşamada gözlemlemek istiyorlar. Şimdi biz dokunulduğumuzu anlamak için sinir hücrelerine ihtiyaç duyuyoruz. Ama ekibin söylediğine göre en azından bu çalışmada gördükleri şu: herhangi bir hücre tipine ihtiyaç duymuyor. Herhangi hücreyle bunu yapabiliyorlar. Yani şimdi değinmek istediğim nokta şu. Şimdi biz zaman zaman işte bitkileri hissetmiyor diye hor görüyoruz. Kesiyoruz, yiyoruz. Çünkü niye? Ses çıkaramıyorlar. Ama onlar da hissediyor. Bu noktadan bakacak olursak Oğuzhan, ses çıkarmıyorlar diye hayvanları kesmeyip bitkileri kesmemiz etik midir?
Yani şimdi şöyle, hani hissediyorlar mı ki gerçekten? Yani sen tam, evet, bir şeye tepki veriyorlar, doğru, ama bu bizim kendi kafamızda anlamlandırdığımız gibi bir his mi ki yani? Bu histen kastımız ne?
Felsefi bir, yani
bir şey.
Felsefi bir noktadan
cevap vermek istemedim yani. Soruya soruyla karşılık.
Böyle devam edebiliriz sabaha kadar. Yani şimdi bizim peki hissettiğimiz ne? Yine fizyolojik bir tepki aslında. Onlar da bu şekilde gösteriyor tepkilerini. Sessiz bir çığlık belki de o kalsiyumun yavaş aktarılması.
Evet, olabilir yani. Biri seni, beni yemeye çalışsa bilmiyorum, hoş olmazdı yani bence. Ben de çünkü biri gibiydim.
Peki mesela bizim de dokunulmaya ya da herhangi bir şeye verdiğimiz fizyolojik, yani hissetmek dediğim şey bizim de bir fizyolojik değişim, bir farklılaşma aslında. Belki de kalsiyum aktarımı sessiz bir çığlıktır bitkiler içinde.
Yani olabilir, ama işte az önce konuştuğumuz, dediğimiz gibi iletişim önemli. İletişim kuramayınca da çok anlamlandıramıyoruz işte. Duygusal aktarımı sağlayamıyoruz.
Bitkilerin dilinden anlamakta...
Bitkilerin dilinden anlamak lazım, evet.
Evet.
Onların da dili farklı.
Doğru. Peki dil demişken, sen yapay zekanın dillendirdiği bir şeylerden bahsetmek ister misin?
Son net isterim. Geçerken. Şimdi en yani fütüristik olanı en sona sakladık. Şimdi burada da şöyle bir şey, aslında hep böyle bilim kurgu filmlerinde, işte gelecekte geçen bilim kurgu filmlerinde olan, düşünüyorsun o beyin aktivitesini sadece düşünsel olarak o yazıya dönüştürme hayaliyle işte yola çıkılan çalışmalardan bir tanesi. Bunun da işte yeni temelleri var. Yakın zamanda da yine yapılmış çalışmaları vardı ama bunlar böyle birer ikişer kelime cümle kurmaktan öteye geçemeyen sistemlerdi ama işte hayatımıza giren bu yapay zeka sistemleriyle beraber, aynı zamanda işte yine makine öğrenimleriyle beraber olay giderek çok daha farklı bir boyut almaya başladı. Biz bunu tam, evet, işte konu başta konuştuğumuz şey, bir düşünceyi yazıya dökelim. Bunu tamamen sağladık mı? Hayır, ama hani bu, en azından bu konuda yine bir adım daha yaklaşmış olduk. Yani bu yapay zeka sistemlere özellikle çok yatağa bağımlı konuşamayan kişilerde, inme sonrası, felç sonrası yatağa bağımlı kişilerde de yine iletişim kurma konusunda devrim yaratabilir. Stephen Hawking kurduğu bu iletişim şey vardı ya, sağ yanağını böyle hafif oynatıyordu, harfleri seçiyordu. Sonra robotik bir ses bunu okuyordu falan böyle. Hani o bile işte ne kadar muhteşem bir ürünken, bu işte biraz daha anlatacağım şeyin yanında aslında biraz da sönük kalıyor denilebilir. Texas Üniversitesi'nde yapmışlar bu çalışmayı. Nature Neuroscience'da yayınlanmış. Şimdi burada semantik bir kod çözücü, yani böyle bir işte hani anlamsa kod çözücü dedikleri bir yapay zeka sistemi kullanmışlar bu noktada. Şöyle anlatayım işte, hani bir hikaye dinliyorsun, podcast dinliyorsun ya da işte kendi içinde böyle bir hikaye falan anlatmaya çalışıyorsun. Bir şey hayal ediyorsun. Okuduğun bir şey işte kendi içinde özetlemeye çalışıyorsun belki de. Bu saatlerce bunu yaparken brain aktivitesi fonksiyonel MR'da görüntülenmiş, ölçülmüş. Bununla alakalı çalışmaları ilerletmişler. Sonrasında da ne olmuş? Böyle bir ortamda anlatılan şeylere verilen zihinsel tepkiler fonksiyonel MR'la ölçülmüş. İşte dinlediğimiz hikayelere, şeylere verilen zihinsel tepkiler fonksiyonel MR'la ölçülmüş. Hani kod çözücü aslında bir makine öğrenimi parçası gibi. Kod çözücü sistem ile beraber bu MR sonuçları incelenmiş. Bunun sonrasında da siz böyle içinizden işte sessizce bir hikaye anlatıyorsunuz. Ağzınızı açmadan, konuşmadan. Buna karşılık gelen metinleri de üretebiliyormuş bu yapay zeka sistemi. Yani dediğim gibi bu tarihteki iki şeylerden bir tanesi mi? Hayır, ama dediğim gibi çok daha karmaşık fikirleri metne dönüştürebilme imkanı sunuyor önceki sistemlere göre. Ve bu, evet tamam, hani siz şeyleri düşünüyorsunuz ya, daha doğrusu dinlediğinizde de okuduğunuz şeylere denk gelebilecek fonksiyonel MR görüntüleri bir yapay zeka sistemi tarafından yapay zeka öğrenmesiyle bir yerde depolanıyor. Sonrasında siz tekrardan bir şeyler hayal edip düşündüğünüzde herhangi bir çevresel şeye bağlı kalmadan doğrudan kendinizin içinden gelen düşüncelerle beraber bunlar bir metne dönüştürebiliyor. Evet, ama aslında bu birebir çeviri niteliğinde, böyle Google Translate gibi bir şey değil. Kelimesi kelimesine çevirmiyor. Buradaki yani mekanizmanın, yapay zekanın asıl uğraştığı şey söylemek istenen şeyin o özünü yakalayabilmek. Yani iyi yetilmiş bir makine yani gerçekten. Bu orijinal kelimelerin amaçlanan anlamlarına yani olabildiğince yakın metinler üretmeye çalışmışlar. Yani bu kontrol gruplarıyla yapılmış tabii ki bu çalışma. Ya mesela işte bir katılımcı şey düşünmüş, yani henüz ehliyetim yok demeye çalışmış. Yani hani sistem bunu henüz araba kullanmayı öğrenmeye bile başlamadı diye metne dökmüş. Tamam, evet, birebir aynı şey değil ama ehliyetinin olmamasını, araba kullanamamasını en azından ana fikir verebilecek bir şey dönüştürmüş. Ve bence bu o kadar da kolay bir şey değil ya, gerçekten düşündüğün zaman sen bir şey düşünüyorsun, ehliyetin olmadığını düşünüyorsun ve bir tane sistem bunu sana söyleyebiliyor. Hani hem heyecanlandırıcı hem de bilmiyorum ya, insan biraz şeyleri de düşünmüyor değil. Olası kötüye kullanımları falan olur mu ya? Biraz da niyet okumak gibi oluyor ya çünkü bu. Sıkıntı olabilir yani. Bunun bir de şöyle bir dezavantajı var bu sistemin. Yani laboratuvar dışı kullanma uygun değil. Eğer kendi cebinde taşınabilir bir fonksiyonel MR cihazın yoksa şu an kimseye bir faydası olmayacak en azından pratik anlamda. Bunu biraz daha taşınabilir böyle kısa ötesi spektroskopi gibi de taşınabilir görüntüleme sistemleriyle de kullanmaya adapte etmeye çalışıyorlar. Yani bu, ama bunların da şu an çok aşırı detayına girmeye gerek yok. Hele bir önce bunları bir adapte edilsin, yapısını edilsin, ondan sonra konuşulur ama en azından yol gösterici olması önemli. Sana şey soracağım, bu gerçekten böyle kötü amaçlı kullanılabilir mi ki ileride? Böyle derin devletler tarafı.
Ya kötü amaçla kullanılabilirden ziyade aklıma önce benim şey geldi. Mesela ehliyetim yok diyor ama araba kullanmaya başlamamış bile tarzı, işte öğrenmeye mi başlamamış ne demiş ya.
Evet, araba kullanmayı öğrenmeye bile
Ha.
başlamadım.
Ya tamam, biraz şey tabii, daha erken bir çalışma büyük ihtimalle, hani o düzelecek şeylerdir, ama ben daha çok şeye takıldım. Yani baya çok büyük bir iletişim eksikliğine sebep olabilir, yanlış anlaşılmaya sebep olabilir gibi geldi çünkü.
Evet, ona kesinlikle açık doğru.
Evet, yani öyle bir problem olabilir. Mesela hasta olan birisinin beynini okuması ve yazıya dönüştürmesini düşün. Yani orada bunu kontrol edebileceğin bir şey değil. %100 emin olamayacaksın asla hastanın beyninden geçen şeyin oraya doğru döküldüğünü. Ve hani uygulanabilirliğinden o yüzden çok emin olamadım.
Evet. Ya özellikle gerçekten hani bu işte demansı olan bireylerde kullanıldığını düşündüğün zaman ne kadar efektif olabilir? Ya da aslında şunu farklı bir şekilde ortaya koyabilir. Yani en azından Mesela demansı olan bireyler ne düşünüyor? Onların düşünce sistemi nasıl? Zihin içeriklerinden neler geçiyor en azından? Konularda yol gösterici olabilir ama dediğin gibi %100 hiçbir zaman doğru olup olmadan emin olamayacaksın. Kimin ne dediğinden ne kadar doğru olabiliyoruz ki zaten sosyal hayatta da.
Doğru bir nokta aslında. Evet, yani karşı tarafın ağzından çıkanla düşündüğün aynı şey olmadığını çoğu zaman biliyoruz zaten. Ya ama
Evet.
evet, ya çalışmalar üzerinde dediğin gibi mesela kişinin zihninden geçen süreci laboratuvarda göstermesi açısından çok kullanışlı bir şey olabilir. Bu noktada belki de devletler tarafından kullanılabilir belki, evet. Karşı tarafın
Evet.
aklından geçeni bir şekilde öğrenebilir yani. Hani birebir aynısı olmasa da konsepti öğrenebilir gerçekten. Kötü amaçlı da kullanılabilir ama çok iyi amaçlar için de kullanabilirler herhalde.
Evet, yine bilimin iki sivri ucu. Ama yani aslında bunu tabii kullanmayı hedefledikleri grup böyle konuşamayan, yatağa bağımlı özellikle, immobil olan bir şekilde hani inme sonrasında sıkıntı yaşayan hasta grubu özelliklerini bu konuda yazarların açıklamalarını falan da okumuştum. Bu grupta fayda sağlayabileceğini düşünüyorlar özellikle ki olursa da gerçekten fazlasıyla iyi olur.
Tabii evet. Yani uygulanabilir, kullanılabilir bir şey geliştirirlerse yani çok hayat kurtarıcı bir şey olur çoğu
Evet.
kişi için. Aynı zamanda hizmet verenler için de yani o hastaya.
Evet. Evet, doğru, gerçekten.
Yine iletişimden gittik. Şimdi ben farklı bir iletişim ve biraz daha geçmişe giderek bahsetmek istiyorum.
Geçmişle geleceğin köprüsü olarak bir iletişim değil mi? Şimdi sen anlatacaksın.
Aynen öyle. Şu anda hatta dünya üzerinde var olmayan bir türün bizle olan iletişiminin devam ediyor olması üzerine. Şimdi biz insan genomunda %1 ile %4 arasında Neandertal DNA'sı olduğunu biliyoruz. Bu bayağı da bilinen bir şey. Şimdi bunun sebebi bazılarımızın atalarının Afrika'dan çıkması ve Neandertallerle karşılaşması. Bu karşılaşma 50 bin yıl önceye dayanıyor ve o zamandan bu zamana bazı insanlar da atalarından gelen Neandertal DNA'ları varlığını sürdürmeye devam ediyor. Fakat bu DNA parçalarının bizi ne kadar etkilediğini biz bilmiyorduk. Cornell Üniversitesi'nin de dahil olduğu büyükçe bir grup bu soruyu ele alıyor. İlk bulgulara göre bağışıklık sistemimiz de başta olmak üzere birçok farklı etkisi var bu DNA parçalarının. 300 bin kişiden topladıkları büyük bir veri seti var ve bunu inceliyorlar. 235 bin genetik varyantın Neandertal DNA'sından kaynaklandığını ve bu DNA'ların 47 genetik özelliğe doğrudan etkisi olduğunu gösteriyorlar. Bu etkilerin içinde bazılarımızın daha kolay kilo vermesi, bazılarımızın bazı hastalıklara daha dirençli olması gibi şeyler var. Yani kilo vermekten zorlanmıyorsanız ya da bazı hastalıklara özellikle direnciniz varsa bunu Neandertallerle karşılaşmış ve iletişim kurmuş atalarınıza borçlu olabilirsiniz. Değişik bir tarz iletişim, bu tabii bahsettiğim, bize hala etkiliyor. Çalışma çok büyük bir veri setiyle gerçekleştiriyor. Çok etkileyici. Ve ekip evrimsel süreçte bu tarz karşılaşmaların yararlarının olabileceğini, evrimsel biyologların bunları da göz önünde bulundurması gerektiğini söylüyorlar.
Yani burada o zaman genel olarak bu çalışmada hani kazandığımız iyi özelliklere mi daha çok böyle dikkat çekilmeye çalışmış?
Ya
Hani
aslında
işte iyi bağışıklık genleri, işte ne bileyim daha kolay kilo verebilmek, sağlık açısından daha iyi olan şeylere sanki odaklanmış gibi geldi.
bilmiyorum, belki de amaçları o değildi. Hani daha çok acaba bu DNA'lar genomumuzdaki bu Neandertal DNA'sı nasıl etkiliyor hayatımızı diye baktılar ve büyük ihtimalle iyi olanları ya da 47 tane genetik özellikten iyi olanlarını biraz daha ön plana çıkardılar. Ama evet, yani zararlı olanları da elbet vardır. Onları da başka bir çalışmada belki de çıkarırlar ve derler ki şu hastalığa yatkın olmamızın sebebi Neandertaller.
Evet. Benim böyle çok fazla okumak istediğim ama çok okumadığım konulardan bir tanesi gerçekten evrimsel biyoloji. Ama çok güzel konular gerçekten. Bu kadar yıl önceki bir karşılaşmanın iki farklı tür ya da cins arasındaki farklı karşılaşmanın bu kadar sene sonra senin kışın çok fazla grip olup olmamanı etkileyebilecek olması gerçekten muhteşem bir detay hayattaki.
Evet, ya evrimsel biyolojinin bu tarz çok etkileyici çalışmaları var. Yani ben de okumasını etmesini çok severim ama maalesef çalışmıyorum ve sanırım bence en azından benim için diğer alanlara göre bir tık daha zor. Çünkü hem işte çok fazla veri setiyle içli dışlı olmanız gerekiyor. Bunun antik DNA elde etme kısmı var ve elde ettiğiniz sonucu değerlendirmek de bir tık zor. Çünkü olmuş bitmiş bir olay. Tekrarlayabileceğim bir şey değil. Çok böyle zor yani onu yapmak, onu çalışmak. Hem biraz sabır gerektiriyor hem de adanmışlık gerektiriyor bence.
Evet yani sonuçlar üzerine de yorum yapmak da zor gerçekten. Onları detaylı gerçekten helal olsun.
Evet. Ve bu bölümde o zaman herhalde yani en azından anlatacak haberlerimiz kalmadı ama söylemek istediğin bir şey var mı, eklemek istediğin?
Yani düşünüyorum yok gibi şu anda. Umarım dinleyen herkes keyif almıştır. Umarım faydamız da olmuştur anlattıklarımızla. Biz de okuyoruz, ediyoruz gün içinde. Okuduğumuz, ettiğimiz şeyleri işte burada konuşuyoruz, anlatıyoruz. Yani hem bize faydası oluyor, hem dinleyenlere faydası oluyor diye düşünüyorum. Umarım herkes keyif almıştır.
Ya evet, yani zaten dediğin gibi doğru. Biz bunları okuduğumuz şeyler bir yandan da burada anlatıyoruz işte yani. Tartışıyoruz, eğleniyoruz, konuşuyoruz,
Evet.
iletişim kuruyoruz.
İletişim kurmak önemli.
Bu bölümün adını şey mi koysak? Neuroblog Haber Bülteni, iletişim özel bölümü falan diye.
İletişim. Olabilir gerçekten.
Ya evet, ben bu bölümde ekstra eğlendim bu arada. Diğer bölümlerde de eğleniyordum ama bölüm böyle bir daha eğlenceli oldu sanki. En azından ben öyle hissettim, bilmiyorum. Konular belki bir tık daha tartışmaya açık ve eğlenceli konulardı.
Evet, biraz daha sosyal konular üzerine, biraz daha sosyal yorumlanması, yani günümüzdeki şeylere de atfedilebilmesi kolay konular olduğu için belki de mizahi kısımlarında hani en azından görebildik. Onları ön plana çıkarabildik belki de.
Evet, belki o yüzden olabilir. Öyleyse benim de ekleyecek bir şeyim yok. Yani umarım ki dinleyicilerimiz de memnun kalır. Dediğin gibi bir şeyler öğrenirler, eğlenirler. Zaten ülke gündemi de artık yavaştan biraz daha duruluyor. Yine de o travmamızı atmak için kafamızı dağıtmamız gerekiyor. Bu bölüm umarım yine onun işine yarar. O işe yarar bir bölüm olur. Öyleyse sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi YouTube'dan, Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.